Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh. Allah'ı ulaik yarjun rahmet Allah, ulaik yarjun rahmet Allah, vallahu gafur rahim. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarehli Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 21'de 1403 Hicri Kameri, 9 Recep 1446 ve miladi 10 Ocak 2025 Cuma. Bu sabahki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bültenlerinin ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nura Giden Yol, Hep Hep Renk ve Aile ve Toplumda Kadının Konumu isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran ve Irak arasında elektrik sektöründe işbirliği gelişiyor. Hükümet sözcüsü İran'ın çıkarları Rusya ile kapsamlı işbirliği belgesine yer alıyor dedi. İran'ın İslamabad Büyükelçisi İran Avrasya ve Kafkasya bölgesine açılan kapıdır dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik askeri saldırılarının suç olduğunu belirtti. İsrail'li asker aileleri Netanyahu'ya mektup gönderdi. Ve Siyonist rejim İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin sayısı 2 katına çıktı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı ile Irak Enerji ve Elektrik Bakanı yaptıkları görüşmede iki ülke arasında elektrik sektörlerindeki işbirliğinin geliştirilmesi konusuna vurgu yaptı. Sahaban İna'dan aktardığı haberine göre Enerji Bakanı Abbas Ali Abade ile Irak Enerji ve Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fadıl arasında Tahran'da gerçekleşen görüşmede elektrik sektöründe elektrik alışverişi ve teknik ve mühendislik hizmetlerinden ihracatı konuları ele alındı. Irak Enerji ve Elektrik Bakanı ayrıca yetenekli İran şirketlerine Irak'a elektrik sanayi ekipmanlarının iletimi, dağıtımı ve temini alanlarında faaliyet göstermeye davet etti. Görüşmede Enerji Bakanı Abbas Ali Abadiren, Irak ziyareti sırasında ülke özel sektörünün de katılımıyla bu konuların görüşülmesi kararlaştırıldı. Toplantıda Irak'ta 5000 trafonun onarılması, İranlı şirketlerin ekipman alanında tanıtılması, santral inşaatı ve onarımı, eğitim ve ortak bilgi aktarımı gibi konular ele alındı ve bu durumda bir çalışma grubu oluşturması kararlaştırıldı.
İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü yaptığı açıklamada Rusya ile kapsamlı işbirliği belgesinde İran'ın çıkarlarında yer aldığını belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Fatemi Muhacirani, İran ile Rusya arasındaki kapsamlı işbirliği anlaşması hakkında şunları söyledi. Bakış açımız kazan kazan ve dengeli değilse hiçbir etkileşime işbirliği denilemez. Elbette bu mutabakat zaptından her iki ülkenin de yararlanması gerekiyor ve bu nedenle İran'ın çıkarları da bu belgede yer alıyor. Muhacirani, Rus Sputnik Haber Ajansı'na verdiği röportajda, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın Rusya'ya yapacağı ziyarete ilişkin şunları söyledi. Bu ziyarette iki ülke arasında kapsamlı bir işbirliği belgesinin imzalanmasını da tanıklık edeceğimizi umuyoruz. Bu konuda zaten görüşmeler yapılmış. Bu konunun hazırlık süreci hem Cumhurbaşkanı'nın Rusya'nın Kazan şehrine yaptığı ziyaret kapsamında ve temasları sırasında hem de BRICS zirvesi marjında gerçekleşmiştir. İran hükümet sözcüsü iki ülke arasında kapsamlı bir işbirliği belgesinin imzalanmasının yanı sıra Kuzey-Güney koridorundaki işbirliğinin ve Rus gazının İran'a aktarılması planının da olumlu bir hızla ilerleyeceği yönündeki umudunu dile getirdi. İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali daha önce yaptığı açıklamada, İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın 17 Ocak'ta Moskova'ya yapacağı ziyaret, iki ülke cumhurbaşkanları tarafından kapsamlı işbirliği anlaşmasının imzalanması amacıyla ve ilişkileri geliştirmek için görüşmeler açısından tarihi bir ziyaret olacak, dedi.
İran'dan İslamabad Büyükelçisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrasya ve Kafkasya bölgesine Pakistan'ın Güney ve Güneydoğu Asya'yı açılan kapı olduğunu söyledi. Sabahın İna'dan Nak'tan aktardığı haberine göre Reza Emiri Mukaddem dün Perşembe günü İslamabad'daki Pakistan Ulusal Savunma Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Bölgesel Ticaret ve İletişim Konferansı'nda İran ile Pakistan arasındaki işbirliğinin komşuluk, coğrafi süreklilik ve ortaklıklar gibi önemli bileşenler temelinde şekillendiğini vurgulayarak iki ülkenin benzersiz ve bol kapasite ve fırsatlara sahip olmasının iki ülkeyi tamamlayıcı hale getirdiğini ve çeşitli ekonomik ve ticari alanlarda birbirlerinin ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti. Emiri Mukaddem, İran ve Pakistan'ın Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlamada önemli rol oynadığını, bu açıdan bakıldığında iki ülke arasındaki ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve iletişimin güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirterek, bölgedeki kalkınma planlarını geciktirmek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını ve iletişimin güçlendirilmesini engellemek için rakip ülkelerin güvensizlik ve istikrarsızlaşma tehdidinde bulunabileceği uyarısında bulundu. İran'ın İslamabad Büyükelçisi, bölgede ulaşım aksaklıkları ve koridor projelerinin geliştirmesinin uygun fiyatlı, güvenilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu belirtirken, dünyanın ikinci büyük gaz rezervinin sahip olan ve 80 bin megawattlık elektrik üretim kapasitesine sahip İran'ın dost ve kardeş ülke Pakistan'ın enerji ihtiyacını karşılamaya hazır olduğunu vurguladı.
İranlı doktorlar anne karnında beyin yetmezliği yaşayan bir fetüsü tedavi etmek için nadir bir operasyon gerçekleştirmeyi başardı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tahran'daki İmam Hümeyni Hastanesi'nde fetal beyindeki atar damar ve topar damarlar Arasında çok sayıda düzensiz bağlantıya neden olan anormal kıvrımlı kan damarı düğümleri tedavi etmek için karmaşık bir ameliyat gerçekleştirildi. Bu sorun tedavi edilmediği takdirde fetüs ve bebek için tehlikeli sorunlara yol açabilir. Kadın doğum uzmanı Dr. Sıdıka Borna, operasyonun detayları hakkında yaptığı açıklamada, bu operasyonun amacının fetüsün beynindeki kan damarlarını tedavi ederek olası komplikasyonları azaltmak olduğunu söyledi. Bu yöntem tedavi edilmediği takdirde kanamaya, felce veya kalp yetmezliğine yol açabilen galen damarı sorunlarını tedavi etmek için ultrason dalgalarından yararlanır. Bu prosedür ilk olarak Amerika'daki Massachusetts Genel Hastanesi'nin embriyoloji bölümünün başkanı ve seçkin bir İranlı hekim olan Dr. Şemşir Saz'ın gözetiminde başarıyla gerçekleştirildi. Bir süre sonra bu deneyimini Tahran İmam Hümeyni Hastanesi'ne aktardı.
İran İslam Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçiliği, Joseph Arno ülkedeki Cumhurbaşkanı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti. Lübnan Ordu Komutanı Joseph Aoun, Perşembe günü öğleden sonra parlamentoda oyların çoğunluğunu alarak ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçildi. Sabahın İran'dan nakden aktardığı haberine göre, İran İslam Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçiliği X Network hesabına yaptığı açıklamada, kardeş ülke Lübnan'ın Cumhurbaşkanı olarak General Joseph Aoun'u kapsamlı bir mütabakat atmosferinde seçilmesinden dolayı kutluyoruz ifadelerine yer verdi. İran'ın Lübnan Büyükelçiliği İslam Cumhuriyeti ile Lübnan arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve iki ülkenin ortak çıkarlarını koruyacak, bölgeye istikrar ve refah getirecek şekilde çeşitli alanlarda işbirliği yapma konusunda istekliyiz dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını suç örneği olarak değerlendirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İsmail Bekai, dün yaptığı açıklamada, Amerika ve İngiltere'nin Yemen'in altyapısına yönelik tekrarlanan saldırılarının Siyonist rejimi desteklemek amacıyla ve Filistinlilere yönelik soykırımla uyumlu bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, bu saldırılarının uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ilkelerinin açık bir ihlali olduğu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğüne göre saldırı suçu örneği olarak değerlendirildiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yemen'in San'a, Hudeyde ve Amran eyaletlerindeki altyapı hedeflerine yönelik tekrarlanan Amerika ve İngiltere saldırılarını kınayarak, bu suç eylemlerinin kahraman Yemen halkının Filistin'in mazlum halkına destek ve dayanışma kararlılığını baltalayamayacağını vurguladı. Bekai, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de devam eden soykırıma ilişkin eylemsizliğini ve Amerika, İngiltere ve Siyonist rejimin Yemen'in hayati altyapısına yönelik askeri saldırılarını kınayarak, bu kurumun saldırganlık eylemlerini ve barışın tekrar tekrar ihlal edilmesini durdurma görevini yerine getirmedi açıkça başarısız olmasının, bu duruma dahil olan devletlerin uluslararası sorumluluğunu doğurduğunu değerlendirdi ve Siyonist rejimin ve destekçilerinin bölge milletlerine yönelik işgal, soykırım ve saldırganlıklarının durdurulması için uluslararası topluma, özellikle İslam ve bölge ülkelerine ciddi adımlar atma çağrısında bulundu.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri, dünyanın çeşitli ülkelerinden Filistinlilerin açlığına ve soykırımına karşı sessizliğini ve kayıtsızlığını eleştirdi. İnadan aktarını sahabın aktardığı habere göre, Seyyid Abdülmelik el-Husi, Filistin halkını aç bırakma suçunun sadece Siyonist düşman ile sınırlı olmadığını, tüm kayıtsız hükümetlerin bu suça ortak olduğunu belirtirken, Siyonist düşmanın Gazze şeridine gönderilen yardımları yağmalamak için hainlerden ve paralı askerlerden oluşan gruplar oluşturduğunu ifade etti. Seyyid el-Husi, İsrail ordusunun Gazze şeridine sınırlı miktarda giren yardımları doğrudan yağmaladığının altını çizerek, Siyonist düşmanın Gazze şeridinde kasıtlı olarak vahim bir durum yarattığını ve sistematik olarak tüm sağlık altyapısını hedef aldığını sözlerine ekledi. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri, İsrail düşmanının Gazze Şöleni'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nde işlediği suçun açık bir cinayet olduğunu ve bu yüzyılda işlenmiş olan en büyük suçlardan biri olduğunu belirtti. Seyyid el-Husi, Suriye'deki gelişmeleri de değinirken, düşman Suriye'ye yönelik saldırgan hava saldırılarını sürdürüyor ve kalan bazı fabrikaları da hedef alıyor dedi. Seyyid Abdülmelik el-Husi, Suriye'deki Siyonist düşmanın son dönemde işgal ettiği bölgelerde kendi denetimini kurmaya çalıştığını belirterek, bunun Siyonist rejimin Suriye'de geçici olarak kalmak istemediğini gösterdiğini belirtti. Husi ayrıca Amerika Suriye'nin doğusundaki yeni askeri üsler kuruyor ve oraya da sızma pozisyonunda olmaya çalışıyor dedi. Seyyid el-Husi Suriye'deki üzücü olaylardan biri de Amerikalıların askeri üslerini ve petrol kaynaklarını Suriye halkından kiraladıkları paralı askerlerle korumasıdır dedi.
Yüzlerce İsrailli asker ailesi İsrail Başbakanı'na yazdığı mektupta Gazze şeridindeki savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Sahab'ın Fars Haber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre 800'den fazla Siyonist rejim İsrailli asker ailesi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya rejimin kabinesini siyasi nedenlerle savaşı sürdürmek ve uzatmakla suçlayan bir mektup yazdı. İsrailli askerlerin aileleri Gazze'ye yönelik savaşta İsrailli oğul ve kızların ölüme, ruhsal ve fiziksel hasara maruz kaldığını belirtti. İsrailli asker ailelerinden gelen mektupta İsrail ordusunun Gazze'de kalması için artık hiçbir neden olmadığı belirtilerek Netanyahu'nun Gazze şeridinde öldürülen tüm İsrailli esir ve askerleri iade etmesi gerektiği ifade edildi. Siyonist esirlerin aileleri Benjamin Netanyahu hükümetinin politikalarına tepki olarak Gazze direnişiyle esir değişimi anlaşmasının derhal imzalanması çağrısında bulundu. Benjamin Netanyahu'nun Gazze şeridindeki ateşkese karşı çıkması, rejimin hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında Siyonist esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması olasılığını ortadan kaldırdı. Bu durum, işgal altındaki topraklarda Siyonist esirlerin aileleri arasında yaygın protestolara neden oldu.
Son 15 ayda Filistin esir sayısı 2 katına çıktı. İsrail hapishanelerinde 10.400 Filistinli tutuluyor. İran Filistin haberine göre Filistin esirler ve serbest bırakılanlar örgütü ile Filistin esirler kulübü ortak açıklamada bulunarak Siyonist rejimin hapishanelerinde 10.400 Filistinli'nin tutulduğunu duyurdu. İki Filistin kuruluşu esirler arasında 4'ü Gazze şeridinin olmak üzere 87 kadının ve 320 çocuğunun da bulunduğunu açıkladı. Açıklamada herhangi bir suçlama yöneltilmeden gözaltına alınan esir sayısının 3376'ya ulaştı. Bunların arasında 95 çocuğun ve 22 kadının bulunduğu kaydedildi. İsrail rejimi esir aldığı 1886 Filistinli yasa dışı savaşçı olarak sınıflandırıyor. Aksa Tufanı harekatı öncesinde İsrail hapishanelerinde yaklaşık 5.000 Filistin esir bulunuyordu.
Almanya Başbakan Yardımcısı Amerika'nın seçilmiş başbakanı Avrupa'yı bölmeye suçlamakla suçladı. Sahab'ın isnadan naklen verdiği habere göre Robert Habeck, Amerika'da başkan seçilen Donald Trump'ın önceki başkanlığı döneminde tek tek ülkelerle anlaşmalar yaparak Avrupa'nın birliğini bozmaya çalıştığını ve bu çabalarını tekrarlayacağını söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Amerika'nın seçilmiş başkanının Grönland'i ele geçirmek için askeri harekat seçeneğini reddetmediği tartışmalı açıklamalarına yanıt olarak sınırların değiştirilmemesi konusuna uyarıda bulundu. Almanya ile Amerika arasındaki ilişkiler, Amerika Başkanı seçilen Trump'ın danışmanı Elon Musk'ın kışkırtıcı açıklamaları nedeniyle giderek gerginleşiyor.
Ve Amerika'nın Los Angeles bölgesinde çıkan yaygın yangınlarda 5 kişi öldü, 500 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 21'de 1403 Hicri Kameri, 9 Recep 1446 ve Miladi 10 Ocak 2025 Cuma. On üç yıl önce bugün Hicri Şems'i 21'de 1390'da İranlı nükleer bilimcisi Mustafa Ahmedi Ruşen soykırımcı rejimi İsrail unsurlarınca teröre kurban edildi. İran'ın barışın nükleer programının 4. şehidi sayılan Mustafa Ahmedi Ruşen, Hicri Şems'i 1358'de İran'ın batısındaki Hemedan'ın yakınındaki bir köyde dünyaya geldi ve ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra üniversiteden kimya dalından mezun oldu. Mustafa Ahmedi Ruşen iş yerine gittiği bir sırada suikast uğradı ve nihayet araba şoförüyle birlikte şehit edildi. Bir süre sonra İranlı nükleer bilimcileri şehit eden terör çetesi yakalandı ve bu çete unsurları soykırımcı İsrail rejimine bağlı oldukları, bu rejimle bağlantı içinde olduklarını ve bu rejime bağlı piyonlarından eğitim aldıklarını itiraf ettiler. ...68 yıl önce bugün Hicri Şems'i 21'de 1335'te İranlı ünlü coğrafyacı ve araştırmacı Üstad Ebu'l-Kasım Sahab vefat etti. Hicri Şems'i 1266'da Tefriş kentinde dünyaya gelen Sahab, gençliğinde kendi döneminin önde gelen hocalarından dersler aldı. Arapça, Fransızca, İngilizce ve Almancayı da çok iyi bilen Üstad Sahab birçok eseri kaleme aldı. ...24 yıl önce bugün Hicri Şems'i 21'de 1379'da mücadeleci alim Ayetullah Muhammed Mehdi Şemseddin vefat etti. Hicri Şems'i 1312'de Kutsal Necef-i Şerif'te Lübnanlı bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Mehdi Şemseddin ilk öğrenimini bitirdikten sonra dini ilimleri kendi dönemindeki alimlerin nezdinde öğrendi. 36 yaşında Lübnan halkına hizmet etmek için ülkeye giden Ayetullah Muhammed Mehdi Şemseddin, Hicri Şems'i 1354'te Lübnan Şiileri Yüksek Meclis Başkanı Yardımcısı oldu. ...525 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Recep 921'de böyle bir günde Nevidi adıyla ün kazanan İranlı büyük tarihçi Abdi Bek Şirazi İran'ın Şiraz kentinde dünyaya geldi. ...483 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Recep 963 tarihinde böyle bir günde o dönemin ünlü alimlerinden İzzettin Seyyid Hüseyin şehit düştü. Seyyid Hüseyin Kameri 906 yılında Lübnan'ın Cebel Amel yöresinde bir köyde dünyaya geldi ve çağının ilimlerini öğrenmeyi başladı ve ilim ve irfan alanında yüksek mertebelere nail oldu. Seyyid Hüseyin'in manevi ve dini makamına tahammül edemeyen düşmanlar onun Seyda kentinde zehirleyerek şehit ettiler. 138 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Recep 1308'de böyle bir günde İslam dünyasının büyük Şia alimi Ayetullah Muhammed Hasan Ali Yasin Hakk'a yürüdü. Ayetullah Şeyh Muhammed Hasan Ali Yasin Kameri 1220'de Kazemen kentinde dünyaya geldi ve ilk görevini burada tamamladıktan sonra bir süre İran'a geldi ve ardından Kerbela kentine giderek burada büyük alimlerden dersler aldı. Ayetullah Ali Yasin 88 yaşına geldiğinde hayata gözlerini yumdu ve Necef kentinde aile mezarlığında toprağa verildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Çağ.
İşsizlikte artış.
Milli Gazete.
İşgalci İsrail katliamı sürdürüyor.
Ve Yeni Asya.
Yanlış politikaların bedelini halk ödüyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Şakir Tarım 8 Ocak tarihli Milli Gazete'de Türkiye Büyük Millet Meclisi devre dışı bırakılır mı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2 aydır seslendirdiği süreci hep birlikte izliyoruz. Terörist başı Öcalan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki DEM grubunda konuşturup örgütüne silah bıraktırarak terör sorununun çözülebileceğini savunuyor. Öcalan'ın tecridinin kaldırılması ve umut hakkından faydalanarak devreye girmesiyle beraberliğin sağlanacağını düşünüyor. Bu amaçla DEM Parti resmi olarak görüşmelere başladı bile. Bahçeli'nin iyi niyetli olduğunu kabul etsek bile devlet mekanizmasının böyle mi işlemesi gerekir? Sayın Bahçeli teklifini niçin meclise getirmiyor ki? Hatta bu konuda birlikte hareket ettikleri Cumhur İttifakı'nda da bir mutabakat sağlandığına şahit olmadık. AK Parti Genel Başkanı da net bir tavır ortaya koymuş değil. Söylenenler bir Bahçeli projesi olarak ortada duruyor. Buna rağmen yapılan çalışmalar düşündürücü değil mi? Diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ülkenin tamamını ilgilendiren hassas bir konunun daha bir ciddiyetle ele alınması gerekir. Filistin ve Suriye'de sıcak savaş ve işgalin yaşandığı bir süreç içindeyiz. Bölgemizin en hareketli olduğu bir dönem. Bugünkü şartlar milletimizin tek yürek olmasını gerektiriyor. Bu ortam bazı siyasi partilerin bir devletmiş gibi hareket etme görüntüsünü kaldıramaz. Uğruna çok ağır bedeller ödediğimiz terörün çözümü konusunda ilk akla gelen merci Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır. Çünkü meclis milletimizin temsil edildiği kurumdur. Teröriste güveneceğiz ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güvenmeyeceğiz, öyle mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni devre dışı bırakmak tehlikelerin en büyüğüdür. Türkiye böylesi maceralara giremez, girmemelidir. Genel temayül de bu noktadadır. Terör konusundaki hassasiyetiyle bilinen Saadet Partisi bu konuda çözüm odaklı açıklamalar yaptı. Genel Başkan Mahmut Arıkan, partisinin il başkanları toplantısında çözüme tüm siyasi partiler dahil edilmelidir diyerek meclise adres gösterdi. Terör sorunu mecliste çözülür, adada değil. Şehit yakınları ve gazilerimizin hassasiyetleri ciddiye alınmalıdır. Kürt meselesi seçim kazanma ya da anayasa değişikliğiyle yeniden seçilme gibi küçük hesapların nesnesi yapılmamalıdır. Terör konusunda net söylemleriyle tanıdığımız bazı kişilerin bugün teröristi kurtarıcı olarak görmeleri düşündürücü değil mi? Ne oldu da böyle söylemler içine girdiler? Koskoca devletin teröriste muhtaç olarak gösterilmesi kabul edilemez bir acziyettir. İçişleri eski bakanı Süleyman Soylu'nun şu sözlerinin asıl bugün söylenmesini isterdik. Terör örgütlerinden merhamet ve vicdan bekleyen vicdansızdır. Ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden hukuk bekleyen ve acaba bir şey olur mu diye ona yaslanan hain oğlu haindir. Geçmişte terör denilince mangalda kül bırakmayan Soylu ve benzeri kişiler bugün hangi delikteler terörist başının kurtarıcı olarak görülmesine niçin sessiz kalıyorlar?
Mehmet Ali Verçin 8 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde 2025 yılında ekonomik kriz sona erecek mi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İnanılmaz gibi görünebilir fakat son 3 yılda 2021 Haziran, 2024 Haziran ekonomi beklenmedik ölçülerde iyi performans gösterdi. Aynı dönemde yüksek enflasyon, bozulan gelir dağılımı ve bozulan fiyatlama davranışları örgütsüz ve düşük gelir grupların bilhassa emeklileri adeta ezdi. Peki kim için iyi performans gösterdi? Cevap firmalar için. Bu iyiliğin firmaların finansal borçlarını azaltmış ve nakitlerini arttırmış olmalarından anlıyoruz. Bankaların sorumlu alacak oranlarının %2'nin altında kalması da bu iyi gidişatı teyit ediyor diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Firmalar kavramının içine sadece imalat sektöründeki şirketleri değil, hizmet sektöründeki şirketleri de hatta kendi hesabına çalışan mühendis, doktor, muhasebeci, avukat vesaire gibi meslek gruplarını da katabiliriz. Bu dönemin bütün çalışanlara etkisi de eşit olmamıştır. Mesela kamu personeli aldığı zamlarla maaşlarını döviz cinsinden neredeyse ikiye katlamıştır. Toplu sözleşme imzalayabilecek kadar örgütlü işçiler de bu dönemde reel ücretlerini artırmışlardır. Bazı iş yerlerinde sendikalı işçilerin işverene aylık maliyeti 100.000 TL seviyesine kadar yükselmiştir. Bu 3 yıllık dönemde TÜİK istatistiklerine göre tam 3 milyon 936 bin kişi iş bulmuş. İstihdamın bu kadar yüksek olduğu bir ekonomiye krizdeki bir ekonomi denilebilir mi? 2023 yılında yapılan her 100 TL harcamanın %31,9'u yatırım harcamasıydı yani 342 milyar dolar. 2024 yılında yapılan son çeyrek tahmin yatırım harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı %30 civarına düşecek. Buna rağmen 2024 yılında yatırım harcamalarının tutarı 400 milyar doları aşacak. 1 trilyon 350 milyar dolar gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü olan bir ekonomide 400 milyar dolar yatırım yapılıyorsa kriz kavramı ekonomide olan biteni anlatmada makul ve münasip bir kavram olamaz. Peki insanlar niçin krizdeki ekonomi kavramını sık sık kullanıyorlar? Birincisi ekonominin bütün verilerini uçtan uca takip etmek ve yorumlamak yetenekleri sınırlı olduğu için. İkincisi de otorite veya uzman bellediği kişiler başta olmak üzere herkes kullandığı için. Bir üçüncü kriz kavramı kullanıcıları da muhalefet partileri veya ideolojik gruplardır. Bence muhalefet partileri ve muhaliflerin en acımasız hatta zaman zaman infial uyandırıcı kavramlarla ekonomiyi eleştirmeleri hem haklarıdır hem de görevleri. Bu gruba girenlerin söylemlerine katılmıyorum fakat eylemlerini anlayışla karşılıyorum.
Tahran Radyosu.
Cengiz Çakır 8 Ocak tarihli Aydınlık gazetesinde gelir dağılımındaki çarpıklık başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Çarpıklık istatistik yöntemlerinde kullanılan teknik bir terimdir. doğadaki pek çok şey bir çan eğrisiyle temsil edilen normal dağılım gösterir. Gözlemler ortalama değerin her iki yanında simetrik olarak yer alır. Gözlemlerin önemli bir kısmının alt veya üst uçta kümelenmesi halinde çarpık dağılım denir. Çarpık dağılım örnekleri daha çok ekonomik verilerde karşımıza çıkar. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2024 yılına ilişkin gelir dağılımı istatistiklerini bir bülten halinde yayımlamıştır. Söz konusu araştırma yıllardır bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde hane halklarından temsili bir örnek çekilerek düzenli şekilde sürdürülmektedir. Bültende 2015-2024 arasındaki 10 yıllık döneme ait veriler sunulmaktadır. Cari yılın değeri bir yıl öncesine ait değerle karşılaştırılarak yorum yapılmaktadır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Gelir hesaplamalarında hane halkının gelirleri, hane halkı büyüklüğü ve bileşimi dikkate alınarak eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülmektedir. 2024 yılı itibariyle hane halkının yıllık ortalama kullanılabilir geliri cari fiyatlarla bir önceki yıla göre %106,9 artarak 374.899 lira olmuştur. Aylık 31.241 liraya karşılık gelmektedir. Tek kişilik hane halklarında yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir geliri 223.859 TL olmuştur. Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin yıllık ortalaması ise 187.728 lira olarak saptanmıştır. Çekilen örnekte hane halkının ortalama iki bireyden oluştuğu anlaşılmaktadır. Gelir türlerine göre dağılım çizelge bir de görülmektedir. Toplam gelirin yarıdan fazlası maaş, ücret ve gündelikten oluşmaktadır. Gelirin yarısını emekçiler almaktadır. İkinci sırada gelen girişimci, müteşebbis karı toplamın 1/5'inden biraz fazladır. Üçüncü sırada gelen toplumsal aktarımlar, sosyal transferler, emekli maaşları ve sosyal yardımlardan oluşmaktadır. Taşınır ve taşınmaz mal gelirleri de daha çok servet sahiplerinin eline geçmektedir. En yüksek kullanılabilir fert gelirine sahip %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay %48,1'dir. En düşük gelire sahip %20'lik grubun aldığı pay ise %6,3 olmuştur. Toplumun en yüksek gelir elde eden %20'sinin elde ettiği payın en düşük gelir elde eden %20'sinin elde ettiği paya oranı 7,7'dir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsed Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsed Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun, internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
أولو Nur'a giden yol.
Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nur'a Giden Yol isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün önceki sohbetimizin devamında Cin suresinin 16-22. Ayetlerini ele alacağız. Mübarek surenin 16 ve 17. ayetleri ile sohbetimize başlamak istiyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
Yine de ki bana şöyle vahyedildi. Eğer yolda dosdoğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.
Subhanallahil azim ve bihamdi.
Önceki sohbetimizde iyiler ve kötülerin mükafatı ve cezalarına değindik. Bu ayetler ise iman ehlinin uhrevi mükafatlarına değinerek şöyle buyuruyor. Eğer cin ve insan Allah'a teslim olup bu yolda istikrarlı olurlarsa onlara ilahi bereketler nazil olur ve çeşitli nimetler onları kapsar. Tabii ki her nimet beraberinde sorumluluk da getirir ve doğru yolda kullanılması gerekir. Nimetler artınca insan deneme sürecine girer. Acaba nimetlerin bolluğu onun gurura kapılması ve gaflete düşmesine mi sebep oluyor? Yoksa onun muhtaç insanlara hizmet alanını mı oluşturuyor? Tecrübenin de gösterdiği gibi insanın servet ve mal varlığı ile denenmesinin yoksulluk denenmesinden daha zor olduğunu gösteriyor. Zira servet bolluğu ve mal varlığının çokluğu insanın gaflete kapılması ve maddi zevklere dalmasına sebep olurken yoksul ve fakir insanlar genelde kalbi kırık olur ve Allah'a daha çok yaklaşırlar. Bu yüzden ayetlerin devamında şöyle buyruluyor. Nimetlerin bolluğu Allah'ı zikretmesini unutturan kimsenin dünyadaki cezası ve azabı daha ağır olacaktır. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. İman yolunda direnmek ve istikrarlı olmak bu dünyada da sonuç verir ve rızkın genişlemesini beraberinde getirir. Hak yolunda direnmek değerlidir ama her direniş değerli değildir. Zira bazı direnişler inatçılık üzerinedir. Rızkın bolluğu ilahi sınavlardan biridir. Kibre ve gurura kapılmaya sebep olmamalıdır.
Ya Cebbar, Ya Gaffar, Ya Mevlana, Ya Settar, Binna bil hadi nebbi. مَنْ يَدْعُوكَ بِانْكِسَارٍ يَا جَبَّارُ يَا غَفَّارُ يَا
Şimdi Cin suresinin 18 ila 19. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. Allah'ın kulu Muhammed ona ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı.
Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, ya Hayyu, ya Qayyum, nawwir qalbana. Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, ya Hayyu, ya Qayyum, nawwir qalbana.
Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, ya Hayyu, ya Qayyum, nawwir qalbana.
Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, ya Hayyu, ya Qayyum, نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
Geçen ayetlerin devamında bu ayetler şöyle buyuruyor. Allah yolunda direnmenin belirtilerinden biri, camilerde ve ibadethanelerde sadece Allah'a ibadet edilmesidir. Ondan başka her ne varsa ibadet edilen değil, ibadet eden olmalıdır. O dönemlerde Mescid-ül Haram ve Kabe çeşitli putların tutulduğu yerdi. Müşrikler de tavaf sırasında putlara ibadet ediyorlardı. Günümüzde de Hristiyanların kiliselerinde Allah'ın oğlu olarak Hazreti İsa Mesih'e ibadet ediliyor. Ve o Hazret ile annesi Hazreti Meryem'in portreleri özel olarak kutsanıyor. Tarihte de belirtildiği gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Mescid-ül Haram'da namaza durduğunda müşriklerin o Hazreti çevrelediği ve alay ettiği belirtiliyor. Onlar çıkarttıkları gürültü ile Peygamber Efendimizin sesinin çevrede duyulmasını engellemeye çalışıyorlardı. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. İslam'da caminin özel ve yüksek bir konumu vardır. İnsanlığın mülkiyeti dışında ve Allah'a aittir. Kesinlikle hiç kimseyi Allah'ın yanında ve onun katına eşdeğer tutmamalıyız. Namazın en iyi durumu, insanın Allah'ın dergahına başını secde için eğdiği andır. Zira namazın kılındığı yer cami olarak adlandırılmıştır. Allah'a kulluk ve ibadet etmek tüm erdemlere ulaşmanın başlangıcıdır. Allah Resulü bu yüce makama ulaştıysa Abdullah olduğu ve sadece Allah'a kulluk ettiği içindir.
Afvaka ve rıdaka ya Rab. Afvaka ve rıdaka ve husne liqaka ya Rab.
Şimdi hep birlikte Cin suresinin 20 ila 22. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
Kul innema ed'u rabbi ve la uşriku bihi ahada. Kul inni la emliku lekum darran ve la raşada. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا.
De ki, şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki, şüphesiz ben size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim. De ki, gerçekten beni Allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz. Ve yine asla ondan başka sığınacak kimse de bulamam.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Bu ayetlerde Allah Resulü bir yandan kendisinin Allah ile ilişkisini, diğer yandan halk ile ilişkisini şu şekilde açıklamakla görevlendiriliyor. Ben Allah'ın kuluyum. Sadece O'na tapıyorum ve başkalarının Allah'a koştukları şirkten nefret ediyorum. Ve biliyorum ki eğer Allah'a baş kaldırırsam kimse bana O'nun cezasından sığınak olmayacaktır. Ben de diğer insanlar gibi bir insanım ve benim diğerlerinden farkım Allah tarafından hidayet görevlisi olmam ve halkı hak yoluna davet etmemdir. Ben kendimin kâr ve ziyanlarının sahibi değilim. Hele kalsın ki sizin kâr ve zararlarınızın sahibi olayım ve size zarar verebileyim. Ya da sizleri istediğin erişkinliğe irşad edeyim. Bu ayetlere göre Allah Resulü, Allah'tan bağımsız hiçbir rolü yoktur. Tüm güçler Allah'ın elindedir. Eğer Allah onun için bir zarar ve ziyan ya da musibet irade buyurursa, Resulullah onu engelleyemez. Fakat Allah'ın elçisi ve Resulü olan Allah'tan bu zararı engellemesini isteyebilir ve onun isteği de Allah tarafından icabet edilir. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Peygamberleri risalet makamına ulaştıran, onların Allah'a kulluk ve ibadet etmesi ve her türlü şirkten uzak durmalarıdır. Hidayet ve gelişme yolunu kabul etmeyen herkes büyük hüsran ve zarara uğrayacaktır. İlahi yasalar karşısında kimse dokunulmaz değil, herkes eşittir. Hatta peygamberler bile ilahi emirleri ihlal etseler Allah'ın gazabından korunamazlar. Değerli dinleyiciler, bir nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haft Evrang.
Değerli dinleyiciler, Heft Evrenk programının bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu programda Ketuli müziğini tanıtacağız sizlere.
Programda birkaç dakikalığına Gülistan ilinin kavimlerinin müziğine konuk olmak istiyoruz. İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Gülistan ili, İran'ın farklı etnik gruplarının kültürel çeşitliliğine sahiptir. Programda çoğunluğu Aliabad-ı Ketul şehrinde yaşayan Ketul etnik gruplarına uğradık.
Gülistan ili tarihi geçmiş, etnik çeşitlilik, coğrafi genişlik vesaire sayesinde zengin ve çeşitli müziklere sahiptir. Bu ilde üç tür müzik yaygındır. Mazandarani müziği, Ketuli müziği ve Türkmen müziği. Mazandarani müziğinden daha önceki programlarda detaylı olarak bahsetmiştik. Bu programda size Ketuli müziği hakkında daha fazla bilgi vermek istiyoruz. Çünkü Ketuli müziğinin ana vatanı Gülistan ilinin doğusunda ve Aliabad-ı Ketul şehrindedir.
Ketul bölgesi, Teberice konuşanların bulunduğu bölgenin en doğu kısmı olarak sayılmaktadır ve Türkmensahla ve Horasan'a yakınlığı kültürel ve sanatsal zenginliğini artırmıştır. Ketuli müziği, farklı makamları içeren enstrümental ve vokal olmak üzere iki türe ayrılır. Aşk şiirleri, Ehl-i Beyt'e övgüler, tarım ve hayvancılıkla ilgili ritüel törenler bu yörede en önemli konuların başında gelmekte olup, çalgıları da genellikle yörenin doğal unsurlarına dayanmaktadır.
Ketuli vokal müziği, herayi, raste makam ve kellekeş olmak üzere üç ana makama dayanmaktadır. Bunların her biri mikro makamları yani küçük makamları içerir. Şarkı makamlarının doğduğu yerin ormanlarda olduğunu ve bu makamların şarkıcıları ve müzisyenlerinin geçmişte çobanlık yaptığını bilmek ilginçtir.
Çok eski zamanlardan beri Ketuli müzisyenlere bu üç ana makamı bireysel zevke göre ve icra ederken cümlelerin ne kadar uzun veya kısa olduğuna göre doğaçlama geleneğine dayanarak çalarlardı. Rast makamları daha ivmeli, daha hızlı ve daha kısadır ve herayiler ve kellekeşler ise daha uzun, daha ağır ve cümleleri rast makamlarındakilerden daha uzundur. Dolayısıyla herayi Ketuli şarkılarının giriş ve ön sözüdür. Ardından rast makamları ve ardından kellekeşler Ketuli müziğinin zirvesidir. Şimdi Ketuli müziğinin herayi makamındaki bir bölümünü dinleyeceksiniz.
Aman aman aman can ay ay آبی در جان دمی در باز پرسیدم لبانت شنیدم بوی میخک در دهانت های نازنین جان قسم خوردی که یار های میخک نخورده اما منو میخک به قربان لبانت های نازنین جانای
Güzel Ketuli müziği Herai makamında dinlemiş oldunuz. Bu müzik size Ramazan Şikarçıyan'ın sesiyle sunuldu.
Ve şimdi sıra Ketuli enstrümantal müziğine geldi. Bu müzik türü 3 kategoriye ayrılabilir. Birincisi kutlamalarda icra edilen parçalar dizisidir. Genellikle düğünlerde, gençler arasında, güreş maçlarında ve at yarışlarında neşeli temaları ve hızlı ritmi olan bu çalgı eşlik ederler. İkinci kategori ise herailer, rast makamları ve kellekeşlerin tamamını içeren şarkı makamlarına karşılık olarak dutar, ney ve kemençe gibi çalgılarla icra edilir.
Tahran Radyosu.
Üçüncü grup ise sözsüz parçalardır ve gizli bir anlatı içerir. İrfani, epik ve romantik bir atmosfer içerirler. Veresaki, Zarinci, Şuturnaz, Garip ve Yar Hatice gibi şarkılar sözsüz müziğin önemli örnekleridir. Şimdi Muhammed Rıza Berzger'in dutar çalımıyla Veresaki şarkısını dinleyeceksiniz. Değerli dostlar, şimdi Ketuli müziğinin başlıca çalgılarını tanımak istiyoruz.
Ketul bölgesinin göçmenlere açık olması çeşitli enstrümanların önünü açmıştır. Ney ve dutar ve onlardan sonra kemençe, Ketuli müziğinin ana enstrümanları olarak kabul edilir. Yapı olarak Ketuli ney, Mazandaran lelevasi ve Türkmen yedi bekumun bir bileşimidir. Ketulluların dağlardaki yaşamını, hayvancılık ve tarıma dayalı yaşamı gösteren uzun bir çalgıdır ve ney çobanların doğa ile mücadelesini anlatır.
Ketul dutarı küçük ve büyük kase olmak üzere iki tipte Kuzey Horasan'ın dutarları gibidir. 11 perdeli olan bu çalgı Türkmen çalım tarzına daha yakındır. Şimdi Ketullu sanatçı Seyit Cevat Hüseyin'in dutar çalımını dinleyeceksiniz. Thank you. Ketul kemançası ayrıca küçük ve büyük bir kase içerir. Üç telli olan bu çalgı Ketuli kimliğini korurken Mazenderani ve Türkmen icrasına yakındır.
Aslında Ketul bölgesinin müziği Türkmenlerin yaşadığı bölgelere ve Kuzey Horasan'ın Kürt ve Türk kavimlerine yakınlığı ve tabii Sistani kavimlerin varlığı nedeniyle farklı kültürlerden etkilenmiştir ve dinleyicilere ve yerel müzikseverlere rengarenk ve çeşitli müzikler dinletir. Programımızın sonunda Golerana Derene adlı mutlu eden Ketuli müziğinin dinleyicisi olacaksınız.
Değerli dinleyiciler, Heft Evreng adlı programımızın sonuna geldik.
Bizleri parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kal.
Haydi samonamona غریب یاری غریب غریب یاری غریب یاری نگنده گل رنا دارینه غریب یاری بپا داری نگنده گل رنا دارینه غریب یا خانید منی دلایه غریب غر کنده جان شنده بلاید گل رنا دارینه ای گل رنا دارینه بلند بالا دارینه همین الهان دارینه ای گل رنا دارینه.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Rehane, aile ve toplumda kadın.
Kutsal İslam dini her zaman kadının aile bütününü nesillerin yetiştirilmesi ve toplumda huzurun sağlanmasındaki önemli rolünü vurgulamış ve kadın haklarının koruması hakkında uyarıda bulunmuştur.
Biz de bugünkü sohbetimizde İslam'ın kadın için belirleyerek açıkladığı üstün konumundan bahsetmek istiyoruz.
Fakat Kur'an-ı Kerim ayetleriyle İslam'ın kadına olan görüşüne değinmeden önce tarih boyunca kadının konumunu ele alacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen programlarımızda sizlerle antik Yunan'da kadınların konumu hakkında özel bir şekilde bilgilendirmiştik. Tarihi kaynaklara göre antik Yunan'da ahlaki değerler ve sosyal normlara fazla değer verilmiyordu. Bir toplumun en değerli kurumu olması gereken ve kuşakların yetiştirilmesinde en önemli yer olan aile ocağı eski Roma'da fazla değeri yoktu. Bu mesele ise kadının konumuna negatif bir yaklaşıma sebep olmuştu. Kadınların mahkemelere katılma hakları yoktu. Hatta tanık olarak bile mahkeme sürecine katılamazlardı. Kadın dul kalınca kocasının mal varlığından hiçbir iddiada bulunamazdı. Eğer kocası ölseydi oğlu, kardeşi veya babasının vesayeti altına girerdi.
Antik Roma'da kadının satın alınması çok yaygındı ve bu mesele erkeklerin evlenmeyi ve aile kurmaya sıcak yaklaşmamasına neden olurdu. Bu yüzden kadının çeyizi erkekleri evlenmeye teşvik eden bir faktördü. Zira erkekler evlenmenin ardından eşinin çeyizinin sahibi oluyordu. Erkeklerin evlenmek için bir diğer hedefi de eşraf ve zengin kadınlarla evlenmekti. Bu evlilikler genelde siyasi yönleri vardı ve erkekler kendi hedeflerine ulaşınca daha yüksek bir mevki veya servete ulaşmak için başka bir kadının peşinden gidiyorlardı.
Roma erkekleri çok kolayca eşlerini boşuyor ve onlardan ayrılıyorlardı. Bunun için de sebebini açıklamak zorunda değillerdi. Sadece kadına bir mektup yazar ve onların serbest olduğunu bildirmekle yetinirlerdi. Bazı erkekler de hiçbir zaman resmi bir şekilde evlenmez ve kadınların küstahlığından nefret ettiklerini bu kararları için gerekçe gösteriyorlardı. Eski Roma yasaları uyarınca M.Ö. 413 yılına kadar evlilik üremek ve çocuk sahibi olmak için zorunluydu. Fakat soylu sınıfın devlet adamı Marcus Camillus bekar erkekler için bir vergi belirledi. Bu vergiyi ödeyen bekar erkekler artık evlenmek zorunda değillerdi.
Tahran Radyosu.
Antik Roma'da kadına yönelik bu aşağılayıcı bakışa karşın ataerkillik zirvede bulunuyordu. Erkekler ailede mutlak güce sahipti ve sosyal haklar ve meziyetlere sahip tek kişiydi. Erkekler çok rahatça sosyal ve ekonomik faaliyetlerde bulunabilirken kadınlar ise böyle faaliyetlerden mahrumdular. Erkeği kendi evlatlarını satabilir veya öldürebilirdi ve hiçbir yasal merci ise onun bu işini yasaklamaz veya yasalara aykırı bulmazdı.
Buna ilaveten eğer kadın bir cinayet işleseydi kocası onu idam edebilirdi. Roma tarihi kitabını yazarlar Albert Mallet ve Julius Isaac bu konuda şöyle yazıyor. Antik Roma'da koca kendi karısı üzerinde sınırsız bir yetkiye sahipti. Eğer kadın bir hata işleseydi, erkek onu cezalandırabilirdi. Eğer kadın şarap içseydi, erkek onu mahkum eder ve eğer iffetsizlik yapsaydı, erkeğin onu öldürme hakkı vardı. Bu yüzden eski Roma'da kadın tıpkı bir cariye gibi hiçbir konumu ve kıymeti yoktu ve Romalılar onları gelişmemiş canlılar telakki ederlerdi.
Baba aile direği olarak özel bir destek rolü var ve aile fertleri ona dayanarak güven duyuyorlar. Fakat eski Yunan'da babalar aile için sevgi ve şefkat odağı olmak yerine tüm ailenin sahibi ve malikiydi ve her türlü değişiklik yapma hakkı vardı. Aile fertlerinin özgürce davranmalarını engeller ve hatta onlardan yaşama hakkını bile alma hakkına sahipti. Örneğin eğer kadın sağır veya kör veya kız bir çocuk doğursaydı, baba gelenek kurallar gereği onu öldürebilirdi. Romalılar daha çok erkek çocuk sahibi olmak istiyorlardı. Onlar açısından erkek çocuk ailenin güç ve ihtişamının sembolüydü. Erkek çocuk savaşlarda kendi ülkesi ve topraklarını da savunabilirken, kızlar ve kadınlar toplumda hiçbir değerleri yoktu ve savaşlarda erkeklere yük oluyorlardı, zira onlar köle olarak esir düşebilirdi. Bu da toplum için utanç vericiydi.
Tarihi kanıt ve belgeler antik Roma'da kadınlara yönelik yoğun adaletsizlik ve zulmün yapıldığını gösteriyor. Amerikalı yazar Will Doran, Medeniyet Tarihi adlı kitabında antik Roma'da kadın hakları hakkında şöyle yazıyor. Kadın tanık olarak bile mahkemeye katılma hakkına sahip değildi. Dul kalınca kocanın mal varlığından eş olarak hiçbir hak veya iddiada bulunamazdı. Kocası ona miras bırakmayabilirdi. Kadın doğduğundan ölene kadar her zaman vesayet altında olacak kadar bedbahtı. Kadının vasisi baba, kardeş, eş veya hatta erkek evladı olabilirdi. Ve kadın bunların izni olmadan malını kullanma hakkına bile sahip değildi.
Daha önce de belirttiğimiz gibi ataerkil antik Roma uygarlığında kadın hakkında büyük baskı yapar, onların bireysel, ailevi ve toplumsal haklarını alarak onları aşağılardı. Roma'da Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla topluma kadın ve aile korumuna olumlu bakışın oluşturmasına çalışıldı. Bu dönemde Roma toplumuna birçok sosyal, kültürel ve siyasi gelişmeler yaşandı. Kadınlar dini toplumlara kabul edildiler fakat törenlere başları açık katılamazdı. Tarih kaynaklarına göre Paul adında havarilerden biri kadınlar kilisede sessiz kalsınlar, daha alçak bir yerde otursunlar, bir şeylere ihtiyaçları olursa onu evde kocalarından istesinler, zira kadının kilisede konuşması yakışık kalmaz demişti.
Bu tarihi kanıtlara göre antik Roma uygarlığında kadınlar erkeklere nazaran çok daha düşük bir konumda bulunuyor. Evden çıkma ve kiliseye gitme hakkı yoktu. Hristiyanlığın ortaya çıkması ile yine kiliseye katılmak için gerekli şartlara uyması gerekirdi. Hristiyanlığın yanı sıra Roma İmparatorluğu'nun kurulması da antik Roma'nın sosyal ve kültürel şartlar üzerinde önemli etkileri oldu.
Örneğin Romalı kadın artık vasisi olmadan evlilik sözleşmesi yapabilir, vasiyet yazabilir veya kendi mal varlığının maliki olabilirdi. İmparatorluğun ardından kadın kendi vasiyetini yazarak imzalayabilirdi. Bu dönemde vasilik korumu da gittikçe önemini kaybetti. Doğduğundan ölümüne kadar vesayet altında olan kadın artık vasiye ihtiyacı yoktu. Böylece doğuştan ölüme kadar özgürdü ve artık aile babası kendi vasiyetinde eşi veya kızlarını mirastan silemezdi.
Değerli dinleyiciler, Reyhane, Aile ve Toplumda Kadın isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde Arabistan Yarımadası'nda kadınların durumunu ele alacağız.
Sizlerden ayrılmadan önce programlarımızla ilgili görüşlerinizi turkish@tabliyes.irib.ir adresine gönderebileceğinizi, programlarımızı www.parsude.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran ve Irak arasında elektrik sektöründe işbirliğinin geliştirilmesi vurgulandı. İran İslam Cumhuriyeti hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada Rusya ile kapsamlı işbirliği belgesinde İran'ın çıkarlarının da yer aldığını belirtti. İran'dan Pakistan Büyükelçisi, İran, Avrasya ve Kafkasya bölgesine açılan kapıdır. İranlı doktorlar rahimdeki fetal beyin yetmezliğini tedavi ediyor. İran'ın Beyrut Büyükelçiliği ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u tebrik etti.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.